Çınaraltı. Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı ve yepyeni konularla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, hepimizin tarih kitaplarından efendim hatırladığımıza göre, hemen herkesin bildiğine göre, Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlamış, 1918'de bitmiştir. Ve bu savaşta yaklaşık 8,5 milyon insan ölmüştür. Ancak 1918 yılında dünyada efendim rastlanan İspanyol gribi denilen hastalıktan 20 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. ...1918 yılının baharında ilk haberler geldiği zaman kimse işi ciddiye almadı sevgili dinleyiciler. O devirde Büyük Harp denilen Birinci Dünya Savaşı'nın bitmek üzere olduğu bir sırada nezlenin, gribin gerçek bir felaket halinde dünyanın üzerine çökeceği kimin aklına gelirdi? Savaş meydanlarındaki can kayıpları bütün ülkelere kan ağlatırken, topu topu nezlenin adını taşıyan bir hastalığın harpte ölenlerden daha fazla insanın canına kıyacağına inanmak mümkün müydü? Evet sevgili dinleyiciler, kısaca nezle dediğimiz grip ya da enfluenza kısa bir süre içinde sanıldığından daha korkunç bir hastalık olduğunu gösterdi. Ülkelerin sınırlarında mekik dokuyor, okyanusları aşıyor, kara gölgesini, o zamana kadar mitralyözlerin mermilerinden ölüm saçan bombalardan nasılsa kurtulmuş olanların üzerine geriyordu. Aslında her şey hastalığın yeteri kadar ciddiye alınmamasıyla başladı sevgili dinleyiciler. Avrupa, savaşın bitmek üzere olmasını düşünerek ve bu umursamazlıkla gelen haberleri kafi miktarda önemsemedi. İşte bu umursamazlık, hastalık üzerinde gerekli tetkiklerin yapılmasına mani oldu. Kısacası, savaşan ülkelerde, savaşa katılmamış olanlar da gelen haberleri nedense pek önemsemediler. Aslında sevgili dinleyiciler, hastalığın esrarengiz bir yanı da yoktu. Bu yeni salgın da daha öncekiler gibi uzak doğudan geliyordu. Güvenilir raporlara göre grip, 1917 yılının son aylarında Çin'in göbeğindeki Chongqing şehrinin yakın çevresinde başlamıştı. O zamanlar çok dikkati çeken bir tarifle sanki yer yarılmış, içinden çıkmıştı hastalık. Bir defa yayılmaya başladıktan sonra önce bütün Çin'i aştı, Japonya'ya geldi. Sonra güney ve güneydoğuya yöneldi, Hindistan'a, oradan da Türkiye'de dahil olmak üzere yakın doğuya geldi. Bir başka kolda Sibirya'ya sıçradı ve Rusya'yı işgale başladı. Daha sonra yapılan bu hesap, hastalığın bütün dünyaya saatte 5 kilometre hızla yayıldığını ortaya koydu. Salgın Baltık sahillerine geldiği sırada ticaret gemileri vasıtasıyla Amerika'ya da sıçradı. Birleşik Devletler'in Boston ve New York şehirlerinde ilk hadiseler, ilk vakalar, hastalık vakaları görüldü. Öte yandan Avrupa'da Baltık sahillerinden batıya doğru yayılmaya başladı. Fransa'da Atlas Okyanusu kıyılarına ulaştı. O sıralarda Avrupa'ya Amerika'dan sürekli olarak asker sevk edilmekteydi. Böylece Batı Avrupa iki taraflı bir ateş altında kalmış oldu. Fransa'daki ilk vakalar Nisan ayında başladı. O andan itibaren salgın baş döndürücü bir hızla yayılma yoluna girdi. Fransa'dan sonra İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz ve İtalya hastalığa gömüldüler. İsviçre'de Haziran ayında, Danimarka ve Norveç'te Temmuz'da, Hollanda ve İsveç'te Ağustos'ta başladı. Birkaç hafta sonra da Yunanistan'a ve Doğu ordusuna sirayet etti. Bütün Avrupa bu gribe yakalanmıştı artık. Aslında sevgili dinleyiciler, çağlar boyunca tabipler bu hastalığı küçümsememiş, belirtilerini ve tarifini yapmışlardı. Yüzyıllar boyunca sayısız salgınlar olmuş. Bir çeşit alışkanlıkla bu salgınları birbirinden ayırmak için de çeşitli isimler kullanılmıştı. İçinde bulunulan çağa ya da o çağda yaşayanların hayal gücüne göre grip çeşitli isimlerle anılmıştı. İşte bunlardan birkaçı: tak gribi, horyon gribi, jando gribi, İngiliz gribi, kuzey koketi, küçük kurye ve nihayet enfluenza. Sevgili dinleyiciler, Avrupa'daki salgınların tarihi hakkında elimizde oldukça etraflı bilgiler var. Fransa'daki ilk grip salgınının 927 yılında olduğu biliniyor. Daha sonra bütün Akdeniz sahillerini saran 1358 ve 1387 salgınları var. Ardından o zamanki tabipleri ne yapacağını bilmez hale getiren 1441 ve 1580 salgınları geliyor. 1657-58 yılındaki salgın Fransa'da moda hastalık olarak böyle sevimli bir isimle anılmış. Ren Nehri ötesinde başlayan salgın, sebep olduğu öksürük şekli dolayısıyla tavuk gribi diye anıldı. Bu salgında hastalar yavrularını çağıran tavuğun ötüşüne benzer bir şekilde öksürüyorlardı. Daha sonra ilk öldürücü salgın 1803'te ve arkasından 1889'da yaşandı. Özellikle öldürücü olan ikinci salgında hastalığa tutulmaya Almanca Greifen yani yakalanmak deniliyordu. İşte bu, sonradan bu kelime grip haline geldi. Yani grip yakalanmak, hastalığa tutulmak manasına gelen Almanca bir kelimeden çıktı. 1918 yılındaki bu meşhur salgına gelince çok eski bir adet olarak hastalığa isim bulmak yine Avrupa'ya düştü. Bazıları hastalığın daha önce hüküm sürdüğü Rusya'yı dikkate alarak Rus gribi demeyi teklif ettiler. Ancak bu siyasi bakımdan bir tahrik unsuru gibi görüldü. Bazıları da Amerikan gribi demek taraflısıydı. Ama bu da yeni bir müttefike karşı biraz ayıp olacaktı. Bir ara Çin gribi denmesi de düşünüldü. Ancak bunlardan hiçbirisi tutmadı sevgili dinleyiciler. Peki nasıl oldu da hastalık Avrupa'da İspanyol gribi, Türkiye'de de İspanyol nezlesi olarak anılmaya başladı acaba? Bu sorunun cevabını hiç kimse kat'i olarak bilmiyor. Hastalığın önce Barcelona ve Madrid gibi İspanyol şehirlerinde büyük ölçüde can kaybına yol açması belki bunun sebebidir. Sebep her neyse, birkaç gazetecinin kullandığı İspanyol nezlesi sözü süratle tutundu ve yerleşti.
Beste çelerek kürek illeri mehtap uyanmasın. Bir alemi hayal eden ab uyanması.
Sevgili dinleyiciler, İspanyol gribi veya İspanyol nezlesi vaka doktorlar griple nezleyi birbirinden ayırıyor ama halk İkisini de bir mütalaa eder. Gripin Türkçesi nezle diye efendim kabul edilir. İşte bu İspanyol nezlesi bir yıl boyunca yeryüzündeki bütün doktorları uğraştırdı durdu. Hastalık büyük bir inatla devam ediyordu. Bir türlü gerilemek bilmiyordu. Bazen biraz hafifler gibi oluyor fakat birkaç hafta sonra daha da şiddetleniyor, kuvvet toplamış olarak kendini gösteriyordu. Fransız ordusunda başlayan hastalık suya düşen bir yağ damlası gibi yayıldı. Mayıs'ta hastalığa yakalanan 25 bin kişi de akciğer komplikasyonlarından öldü. Haziran'da 12 bin ölü, Temmuz'da da 3 bin vaka kaydedildi. Aslında İspanyol nezlesinin korkunç bir şekilde yayılmasında harp sonu hareketlerinin, yani sürekli olarak yer değiştiren birliklerin büyük tesiri oluyordu. Bu kargaşalıklar içinde kafi sıhhi yardım da temin edilemiyordu. Şimdi herkesin ümidi yaz aylarına kalmıştı. Yaz gelip de havalar ısınınca grip de kendiliğinden ortadan kalkacaktı. Ne yazık ki bu tahminler de boşa çıktı sevgili dinleyiciler. Ağustos ortalarına doğru hastalık azdıkça azdı, kurbanların sayısı günden güne artmaya başladı. Sanki yeni bir salgın başlamış gibiydi. Tarihçiler istedikleri kadar arşivleri karıştırsın, böylesine bulaşıcı, böylesine sari bir hastalığa tarih boyunca rastlamak mümkün olamıyordu. Bu ikinci salgın, yani hastalığın yazın aldığı hal, birinciden, yani başlangıcından daha çok bulaşıcı olduğu kadar daha da fazla insan öldürüyordu. Hele askeri birliklerdeki tahribatı korkunçtu. Bunun başlıca sebebi de vakaların %85'inde hastalığın doğrudan doğruya akciğer komplikasyonlarına yol açmasıydı. Bu hususta Fransız ordusundaki istatistiklerden birkaç örnek verelim sizlere. 1918 Ağustos'unda gripten yatanların sayısı büyük bir artış göstererek 3135'e çıkmıştı. Bu rakam Eylül'de 24.282'yi, Ekim'de 75.519'u buldu. Ölümler de aynı nispetle artıyordu. Ağustos'ta 243 olan ölüm sayısı Eylül'de 2124'e, Ekim'de 6017'ye yükselmişti. Büyük şehirlerde ise kayıplar korkunçtu sevgili dinleyiciler. Yalnız Paris'te ölü sayısı 20 bine yükselmişti. Ve Guillaume Apollinaire gibi meşhur bir şair ve Cyrano de Bergerac ile Yavru Kartal gibi dev tiyatro eserlerinin yazarı Edmond Rostand da vardı. Bu ikinci salgın, yani yaz salgını sırasında hastalar morarmış, hatta kararmış bir manzara aldıkları için halk arasında buna kolera, tifüs, hatta veba diyenler bile vardı. Zamanla bu sözler o derece yayıldı ki sevgili dinleyiciler, doktorlar arasında bile hastalığın veba olduğunu iddia edenler çıktı. Ancak bunların hiçbir gerçekliği, geçerliliği yoktu. 1919 yılı başlarında salgın yine gerilemeye başladı sevgili dinleyiciler. Ama bu geçici azalmanın uyandırdığı sevinç de beyhude oldu. İkinciden daha şiddetli bir salgın yine Avrupa'yı kasıp kavurmaya başladı. Şubat ve Mart aylarında o zamana kadar yakalanmayanların çoğu da bu hastalıktan nasibini aldı. Gerçekten hepsinden öldürücü olan bu sonuncu salgın Allah'tan sonuncu salgın oldu. Tam bir dünya turu yaptıktan ve zaten harbin dehşet ve sefaletini çekmiş milyonlarca insanı perişan ettikten sonra İspanyol gribi yavaş yavaş hızını kaybetmeye başladı. Salgın söndükten sonra bu defa yaptığı tahribat bilim adamlarına konu olmaya başladı. Dünyanın bütün ülkelerindeki bilginler salgının sebep olduğu tahribatın bilançolarını yapmaya koyuldular. Burada bütün ülkelerde işimiz boşuna değil sevgili dinleyiciler. Bu korkunç salgının ulaşmadığı yerler Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki St. Helen Adası ve uçsuz bucaksız Büyük Okyanus'ta kaybolmuş Gilbert ve Ellis, Yeni Hebritler, Yeni Gine gibi bazı adalardan ibaretti. Yapılan araştırmaların neticesi çok geçmeden açıklanmaya başladı sevgili dinleyiciler. Yalnız Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 milyonu buluyordu. Afrika'da ölenlerin sayısı da 1 milyon 300 bini buluyordu. Kuzey Amerika'daki ölü sayısı 1 milyondu. Bir o kadar ölü de Güney Amerika'da vardı. Avrupa'da İspanyol nezlesi 2 milyon insanı, Japonya'da 300 bin kişiyi öldürmüştü. Çin, Avrupa Rusyası ve Sibirya hakkında hiçbir surette kesin bilgi almak mümkün olmamıştır. Ama oralarda da ölü sayısının korkunç rakamlara ulaştığı muhakkaktır. Evet, İspanyol gribi yeryüzünde toplam 20 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor sevgili dinleyiciler. Bir başka deyişle bu salgın, Birinci Dünya Harbi'ndeki ölü sayısından çok daha fazla insanın ölmesine sebep oldu. Bu arada İspanyol gribi Türkiye'de de kendini göstermekte gecikmedi. Özellikle İstanbul'da salgın hastalıktan hayli insan öldü. Ancak maalesef elimizde bu hastalıktan Türkiye'de ölenlerin sayısına dair bir istatistik yok. Ancak o zamanlar hayli can yaktığını biliyoruz gazete haberlerinden. Hatta meşhur yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hakk'a Sığındık isminde bir romanında bu İspanyol nezlesi, İspanyol nezlesinin çıktığı zamanlarda İstanbul'daki hayat, İspanyol nezlesinin yapmış olduğu tahribat üzerinde durmakta ve bunu romanlaştırmış bir şekilde tasvir etmektedir. Peki sevgili dinleyiciler, hastalığın bu derece yayılmasının ve böylesine korkunç neticeler vermesinin sebebi neydi? Şüphesiz bu sebeplerin başında savaş, devletler arasında devam eden gerginlik geliyor. Ülkeler bütün güçlerini savaşta harcamış durumdalardı. Bu bakımdan salgın hastalıkla sağlıklı bir şekilde mücadele etmek imkanı olamadı. Üstelik elde hastalıkla mücadele edecek doğru dürüst bir ilaç da yoktu zaten. Peki hastalıkla mücadele edilirken ne yapıldı? Yapılan şey çeşitli antiseptikler, kalp kuvvetlendiricisi, kanamayı önleyici ilaçlarla tedaviden ibaretti. Koruyucu tedbirlere gelince bunlara bugün ancak gülünüyor. Hastalıktan korunmak için öpüşmemek gerektiği belirtiliyordu sevgili dinleyiciler. Ve yüze tülbentten yapılmış bir maske takmanın yararı olacağı anlatılıyordu. Nitekim Paris'te yüzü koruma maskeli görevliler sokaklarda geziyor ve vatandaşları tedbirli davranmaya teşvik ediyorlardı. Bunların göğüslerindeki yaftalarda "Bir kere deneyin, alışması zor değil. Gribe siz yenilebilirsiniz ama grip size yenilmiyor." diye yazardı. Bu şekilde halkı tülbentten maske kullanmaya teşvik ederlerdi. Yine tramvaylar, otobüsler görevlilerin elindeki pompalarla dezenfekte edilmeye çalışılıyordu. Ama tabii bunlar boşuna gayretlerdi. Bir de sevgili dinleyiciler, tavsiye edilen koruyucu maddelerin en önemlilerinden birisi sarımsaktı. Malum sarımsak antibiyotik özelliği var. Günde birkaç diş sarımsak çiğnemenin hastalığın mikroplarını öldüreceği belirtiliyordu. Başkaları da hastalıktan korunmak için başa yünden bir başlık geçirmenin yararlı olacağını ileri sürüyordu. Bazı ehli keyfler ise içki kullanmanın bu hastalığa iyi geldiğini söylüyorlardı. Evet, Günümüzde böyle bir hastalığın bu derece geniş ölçüde yayılması pek mümkün görülmemektedir. Zaten her yıl baş gösteren grip salgınlarının artık hafif atlatılması da bunun bir delili. Ama ihtiyar dünyamız hala efendim böyle büyük salgınlara, özellikle nezle grip salgınlarına sahne oluyor. Ve bu grip salgınları da genellikle ya Uzak Doğu'dan ya Pasifik'ten geliyor. Onun için ismi ya Çin gribi, ya Japon gribi, ya efendim Sydney, Avustralya gribi diye anılıyor. Halbuki tarihte nice salgın hastalıklar olmuştu sevgili dinleyiciler. Mesela 1347 ve 1351 yılları arasındaki 4 yıllık devrede Avrupa'da muazzam bir veba salgını olmuştu. Bu salgın Akdeniz ülkelerine ve yakın doğuya da yayılmıştı. Eski kaynaklarda 75 milyon kişinin bu salgında öldüğü belirtiliyor. Öyle ki Avrupa'da şehirler tamamen boşalmıştı. Özellikle İngiltere'de muazzam bir ölü vardı bu veba salgınında. Şehirler boşalmış. Londra'nın nüfusu efendim 40-50 bin kişiye inmişti. Ama bu salgınlardan sonra tekrar şehirler toparlandı, insanlar çoğaldı ve günümüzde artık bu kadar öldürücü, bu kadar efendim korkunç bir salgına rastlamıyoruz. Ama kıyamete kadar herhalde yine grip salgınları, özellikle Uzak Doğu'dan gelme grip salgınları eksik olmayacağı benziyor.
Müzik
Arayan bir kadın dişçiye gitmiş sevgili dinleyiciler. Dişçi hastayı muayene etmiş. Dişinizi çekmek lazım demiş. Kolay çekeriz. Merak etmeyin. Kökü derinde değildir demiş. Fakat kadın muazzam korkak. Zaten dişçiye gidenlerin çoğu öyledir. Kadınlara mahsus değil. Bakıyorsun kelli felli erkekler de dişçi koltuğunu görmeden efendim yüzleri acıklı bir ifade alıyor. Hatta hiç korkudan dişçiye gitmeyenler de var. Neyse. Kadın böyle korkaklık emaresi gösterince dişçi, diş doktoru diyelim şimdi, dişçiler de kızar dişçi denmesine, muavinine, yardımcısına kalfaya bir işaret çakmış. Diş doktorunun yardımcısı da hastanın kaba etine bir iğne batırmış kadın farkında olmadan. Kadın bu acının tesiriyle haykırınca ağzını açmış, diş tabibi de ağzının açılmasından istifade ederek kerpeteni soktuğu gibi dişi çekmiş. Sonra gülümseyerek hastaya sormuş. Gördünüz mü demiş. Hiç acıdı mı demiş. Kadın memnun. Hayır demiş doktor bey. Acımadı demiş. Ancak demiş söylediğiniz gibi değilmiş demiş. Şöyle kaba etini göstererek dişin kökü epey derindeymiş. Şuram acıdı demiş. Bir lokantada yemek yiyen müşteri garsona seslenmiş. Bak oğlum demiş. Bana bir pilav getir, üstüne de biraz et demiş. Meşhur bir borazan Tevfik vardı vaktiyle nüktedanlardan. O da aynı garsona, o da oradaymış. Evladım demiş. Sen bana da bir pilav getir ama üzerine etme demiş. Eskiden okullarda botanik ve zooloji dersleri vardı. Zooloji dersinde öğretmen sormuş talebeye. İnsana en çok sokulan hayvan hangisidir demiş. E böyle soruya böyle cevap. Sülük efendim demiş çocuk, sülük. Vaktiyle bir vali efendim kırlık yerleri gezmeye gitmiş. Efendim vilayetinin bulunduğu köylerin birini ziyarete gitmiş. Bakmış orada güzel bir bahçe. Bahçede de dolap var. Su dolabı. Eskiden bahçeler bu dolapla sulanırdı. Bu dolabın da başına bir eşek bağlamışlar. Eşek dönüyor. Dolap da dönüyor tabii. Ondan sonra su çıkıyor. Bahçe sulanıyor. Neyse sahibini çağırmış. Sahibi gelmiş. Hoş geldiniz vali hazretleri falan. Neyse. Vali demiş ki bu nedir? Demiş efendim bu dolap. Biz bahçeye bunun suyuyla sularız demiş. Peki demiş bu eşeğin demiş gözleri niye bağlı demiş. Efendim demiş eşek demiş devamlı mütemadiyen dönüyor demiş. Eğer gözü bağlı olmasa dönmez demiş. O düz yolda gidiyorum zannediyor demiş. Dönüyor demiş. Peki demiş boynuna çıngara niye astın demiş. Efendim demiş ben başka işlerle meşgulken veya bir ağacın altında dinlenirken demiş bu bir yandan döner. Eğer demiş durursa demiş çıngırağın sesi kesilir. Anlarım ki merkep durdu. Tekrar onu dehlerim, tekrar dönmeye başlar demiş. Vali kurnaz kurnaz gülümsemiş, peki demiş. Eşek durup da demiş, kafasını sağa sola sallayarak çıngırak sesi çıkarırsa ne yaparsın demiş. Köylü demiş ki, vali hazretleri demiş, sendeki akıl eşekte ne gezer demiş, öyle yapmaz o demiş. Bahriye Mektebi'nden şarkıcı olarak çıkacak bir talebeye imtihanda hocası sormuş. Anlat bakalım oğlum demiş. Bir geminin kazanına nasıl bakarsın demiş. Çocuk biraz yutkunmuş, bir daha yutkunmuş, biraz düşünmüş, ondan sonra cevap vermiş. Evladım gibi bakarım efendim demiş. Köylünün biri şehirde gezerken bir evin penceresinde yeşil bir papağan görmüş. Hayran hayran papağana bakmış. Allah'ım demiş, şu kuşun renginin bir güzelliğine bak demiş. O sırada papağan ne bakıyorsun diye bağırıvermiş. Zavallı köylü hemen toparlanmış. Affedersin hemşerim demiş, ben seni kuş sandımdı demiş. Sevgili dinleyiciler, günümüzde pek çok insan şehirler arası, köyler arası, memleketler arası geziyor. İnsan gezmeyi seven bir varlık. Hele bazı insanlar var ki tabiatı gezmek üzerine kurulmuş. Bir an bir yerde duramaz. Şehirler arası gitmek ona kâfi gelmez. Şehir içinde gezdiği gibi şehirler arasında gider gelir, tatmin olmaz, memleketler arasında gider gelir. Yine tatmin olmaz, deniz aşırı memleketlere gider. Yani imkan olsa Ay'a ve diğer gezegenlere dahi gitmek ister. Bazen de efendim gezmeyi bir sanat, bir meslek edinmiş olanlar var. Eskiden bunlara seyyah denirdi. Bir memleketten bir memlekete gider, tabii o zamanın şartlarıyla, o zamanın vasıtalarıyla günlerce, aylarca, yıllarca gezer. Bunların uyanık olanları da seyahatnameler kaleme alır. Bugün onları ilgiyle, merakla okuyor ve onlardan çok şey öğreniyoruz. Şimdi seyyahlara turist deniyor sevgili dinleyiciler. Meslek olarak gezen kişi ancak gazeteciler. Ama onun dışında turistler var ki özellikle Avrupalılar bunun tadını iyi çıkarıyorlar. Bizim memleket henüz o kadar daha bu işe rağm olamadı ama Avrupalılar tadını çıkarıyor. Turist adıyla memleketten memlekete geziyor. Onların kendilerine mahsus kültürleri var, turist kültürü var. Yeme, içme, gezme, konaklama hep efendim kıyafetlerine varıncaya kadar turistlerin kendine mahsus bir kültürü var. Bize bu turistlik adeti, seyyahlık adeti nereden geldi? Bu seyyahların ataları kimdir biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Eski Mısırlılar. Eski Mısırlılar seyahat etmeyi çok severlerdi. Çok severlerdi. Köylerle il merkezleri arasında efendim gider gelirlerdi. Nomos derler onlar il merkezine. Yine merkezlerle kral sarayları arasında devamlı bir gidip gelmeleri olurdu. Büyük dini bayramlarında Mısır'ın her yanından sayısız seyyah bir araya gelirdi. Koptos, Sile, Sunu, Piramses, Memphis gibi şehirler her mevsim seyyahlarla dolup taşardı. Bu seyyahlar Asya'daki ve Nubya'daki, Nubya Mısır'ın güneyidir, Sudan tarafıdır. Buradaki maden ocaklarıyla taş ocaklarına, efendim bereketli topraklara doğru yola çıkarlardı. Oralardan çeşit çeşit mahsullerle geri dönerlerdi. Yani hem ziyaret hem ticaret. Varlıklı olmayanlar için tek bir seyahat imkanı vardı, yaya gitmek. Bunların üstlerinde, başlarında pek bir şey olmazdı. Ellerinde bir değnek, bellerinin aşağısında bir peştemal, ayaklarında sandallar, hepsi o kadar. Buna rağmen böylece gezer tozarlardı. Eski Mısır'da bu yolcuların, bu seyyahların en büyük korkusu neydi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Eşkıyalar, haramiler diyeceksiniz ama değil. Sağda solda gezen askerlerdi. Askerler sırtında un çuvalı taşıyan bir adam görmesinler. Hemen onu soyup soğana çevirirler, çırılçıplak yol üstünde bırakırlardı. Öyle ki zavallının ayaklarından sandaletlerini bile alırlardı. Vilayetlerin en büyük görevlisi olan nomarkesler bu kötülüklerin önüne geçmek için gereken tedbirleri almaya çalışırlardı. Asyut nomarkeslerinden, Asyut valilerinden biri idaresi sırasında geceleyin yolda kalan bir yolcunun yanında yiyecekleriyle, keçileriyle rahatça uyuyabilmesini sağlamıştı. Yolcu bu emniyet duygusunu valinin jandarmalarının sağladığı korkuya borçluydu. Bununla beraber bazı valilerin aldıkları tedbirlere bakılırsa o devirde haydutluğun ve seyahat tehlikelerinin epey yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Mısır zaten düzlük bir ülke, dağlık değil. Onun için eskiden de burada yollar bir hayli fazlaydı. Bir o kadar da kanal vardı sevgili dinleyiciler. Çünkü her kanal açılışında kazılan topraklar öyle yüksek setler oluştururlardı ki su taşkınları bunların üzerinden aşamazdı. Mısırlılar yollarla beraber bu kanalların bakımına da itina ederlerdi. Kanallar arasındaki bentlerin üstü yaya trafiğine, hayvan sürücülerinin geçmesine ve kayıkları yedeye çekmeye yarardı. Eski Mısır dilinde köprü manasına gelen herhangi bir kelimeye rastlanmıyor. Yalnız tek bir köprü Firavun 1. Seti'nin Filistin seferinden zaferle dönüşünü gösteren bir kabartmanın üzerinde vardır. Bu Firavun Seti dünyada en uzun tahta kalan kimsedir. 90 yıla yakın tahta kalmıştır. En çok tahta kalan hükümdar işte bu Mısır Firavunu 1. Seti'dir. Bu köprü, bu zafer köprüsü içinde timsahlar kaynaşan, etrafı sazlarla kaplı bir gölün üzerinde. İki askeri binayı birbirine bağlıyor. Binalardan birisi Asya, diğeri ise Afrika kıyısında. Şüphesiz ne büyük Nil Nehri'nin üzerinde ve ne de Delta'nın ikinci derecedeki kolları üzerinde hiçbir vakit bir köprü mevcut olmamıştır. Kanalların üzerinde ise taş veya tahta köprü sayısı yok denecek kadar azdı. İnsanlar ve hayvanlar bir kanalı veya derinliği fazla olmayan bir bataklığı geçecekleri vakit suya girmekte tereddüt etmezlerdi. Mısırlıların, eski Mısırlıların çoğu yüzme bilirdi sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir kısmı timsahlardan korkmaksızın Nil Nehri'ne dalar ve onu geçerlerdi. Fakat herkes buna cesaret edemezdi tabii. Önemli kişiler için kayık sahibi olmayan kimselere suyu geçirtmek, tıpkı açlara ekmek, çıplaklara elbise sağlamak kadar kaçınılmaz bir vecibe, sosyal bir vazifeydi. Tep şehrinde ve diğer büyük şehirlerde bu işi bir meslek olarak yapanlar da vardı. Zenginler yakın gidiş gelişleri için uzun bir süre tahtıravan kullanırlardı. Bu gösterişliydi ama yavaş, masraflı ve az konforluydu sevgili dinleyiciler. Taşıyıcılar yürürken adımlarını bir şarkının ritmine uydururlardı. Bunu para için hatta boğaz tokluğuna yaparlardı. Yeni imparatorluk devrinde krallar ancak bazı merasimlerde tahtirevana bindiler. Firavun, haremde kazandığı zaferleri kutlama şenliklerine böyle giderdi. Normal zamanlarda krallar da öteki yurttaşlar gibi çift atlı arabayı tercih ederlerdi. Araba ve atlar yeni yeni lüks sayılmaya başlanmıştı. Böyle bir araba sahibi olmak artık herkesin rüyaları arasına girecekti. Bu tür arabalardan kral veya vezir saraylarına yapılan ziyaretlerde, teftiş gezilerinde ve av partilerinde istifade edilirdi. Bunlar uzun seyahatler için elverişli değildiler. Eski Mısır'da en rağbette olan taşıma vasıtası gemiydi sevgili dinleyiciler. Bir Mısırlı mukaddes Abidos şehrine hac ziyareti için yola çıkacağı vakit umumiyetle kalabalıkça bir filo halinde yola çıkardı. Yolcular önü ve arkası çok kalkık olan bir eski zaman kayığına binerlerdi. Böylece seyahatin dini maksadı daha ilk bakışta anlaşılırdı. Hac yolcuları mabetlerde mukaddes eşya koymaya mahsus tutaklara benzeyen tıpkı bahçe kamerisi gibi bir kamerada otururlardı. Kameranın önündeki tek ayaklı masanın üstü yemeklerle dolu olurdu. Mutfak olarak kullanılan ön tarafta yolculara bir miktar sığır eti kesilir, verilir, serinlemeleri için de taze bira hazırlanırdı.
Sonunda
Evet sevgili dinleyiciler, bu hacıları yolculukta taşıyan gemi, daha doğrusu kayık, kürekleri ve yelkeni olmayan bir kayıktı. Bu bağlı bulunduğu bir başka kayık tarafından çekilirdi. Mürettebatı da sadece iki kişiden ibaretti. Bunlardan birisi bağlama kablosuna gözcülük ederdi. Gerektikçe onu uzatıp kısaltırdı. Öbürü de iki dümeni idare ederdi. Bu dümenler ağaçtan yapılmaydı ve boyalıydı. Her birinin en üst kısmında güya yolcuların koruyucusu İlahe Hator'un başı vardı. Çekici kayıkta ise kayığın burnuna ve arkasına bir kabloyla sımsıkı sabitleştirilmiş bir direk bulunurdu. Kayığın ortasını bir kornişle süslü büyük bir kamera işgal ediyordu sevgili dinleyiciler. Bunun duvarları boyalı motiflerle kaplıydı. Kıç tarafta bir oyuk içindeki dümen küçük bir direğe yaslanmıştı. Dümenci onu tek koluyla idare ederdi. Suyun aktığı yönde gidildiği, büyük su yüzeylerinden geçildiği veya rüzgar olmadığı vakitler kürek çekmek gerekirdi. Kürekçiler 10-12 kişi, çok kere daha da fazla olurlardı. Kaptan ön tarafta elinde tuttuğu büyük bir mızrakla suyun derinliğini iskandil ederdi. Kamar adamının üzerinde oturan ikinci kaptan elindeki kamçıyla zaman zaman tembel kürekçilerin omuzlarını okşardı. Mürettebatı dümenci tamamlıyordu. Eğer akıntıya karşı seyrediliyor ise kayığın yegane yelkeni açılırdı. Bu dikdörtgen biçiminde eni boyundan fazla, iki seren arasında gerili ve bir sürü iplerle idare edilen bir bezdi. Kürekçiler oturdukları banklardan kalkmazlardı. Komut vermek durumunda olanlar ilerisini daha iyi görebilmek için iplere tırmanırlardı. Nil üzerinde gidiliyorsa seyahat bir dereceye kadar çabuk ve hadisesiz geçerdi. Fakat şayet her mevsim geçişi elverişli olmayan kanallarda yolculuk edilecekse önceden bilgi almak gerekirdi. Nil Nehri'ni Nubi'ye kadar çıkmakta kullanılan kayıklar birer yüzen evdi gerçekten. Bunların hem sancak hem de iskele tarafında bir dümenleri olurdu. Yolcular ortada büyük kamerada otururlardı. Onun bitişiğinde atlar içinde bir bölüm bulunurdu. Ayrıca biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki kamera daha vardı. Eldeki resimli belgeler Nil Nehri'nden inip çıkan gemilerin sayısı hakkında kesin bir bilgi vermemektedir. Zira Mısır dilinde gemi manasına gelen kelimelerin sayısı çok fazladır. Taş ocaklarında çıkarılan büyük blokların, dikili taşların, dev gibi heykellerin taşınmasında mavlalar kullanılırdı. Firavun 3. Tutmosis'in heykeli götürülürken krallara layık bir merasim yapılmıştı. Heykel, mabet gibi hususi bir yere oturtulmuş ve buhurdanlarla tütsülenmişti. Onu taşıyan kayığı yine ikinci bir kayık çekiyordu. Hayvan ve zahire taşımak için hususi surette yapılmış gemiler de vardı sevgili dinleyiciler. Bunlar rıhtımlara yanaştıkları vakit ölçülü aralıklarla konmuş traverslerden oluşan bir eğik düzey uzatılırdı. Hamallar birerle kol halinde sıralanırlar ve şarkı söyleyerek geminin yükünü boşaltırlardı. Yolculuğun sonuna gelindiğinde eğik düzey tekrar konulurdu. Hayvanlar, mallar rıhtıma indirildikten sonra tüccarlar oraya bir masa, etraf açık bir dolap getirirler, bir fırın yakarlar ve gemicilere ziyafet çekerek seyahatin bitişini kutlarlardı. Sevgili dinleyiciler, çöl eski Mısırlılara daima korku ve bir ölçüde hürmet, saygı telkin etmiştir. Atalarının Nil Vadisi'ne gelip yerleşmezden önce onu hem enine hem boyuna kat etmiş olduklarını unutmuyorlardı. Büyük ilahlarından biri olan Min'in hüküm sürdüğü bölge, Kızıldeniz ile Koptos şehrinin arasındaydı. Onun mukaddes sarayı buradaydı. Bu uçsuz bucaksız sahaya yolu düşecek bir yolcuyu her türlü tehlike bekliyordu. Açlık ve susuzlukla diğer birçok kötü tesadüfler bunların başına gelebilirdi. Eskiden Nil Vadisi'ne yaklaşan ve sığırlara saldıran aslanlar kaybolmuştu. Fakat kurt, panter ve leoparlar hala dehşet saçmakta devam ediyordu. Heliopolis'in doğusundaki bölge ise kumun içinde gizlenen zehirli, dehşet verici yılanlarla doluydu. Yolcular, sırtlarında insan başı olan garip mahluklar, zürafa gibi uzun boyunlu yaban kedileri, kanatlı panterler, ok gibi dimdik kuyruklu ve dört köşe kulaklı tazılar gördüklerini anlatıyorlardı. Bunlardan başka sevgili dinleyiciler, soyguncu bedevi çetelerine de rastlanıyordu. Çölden geçenlerin emniyetini sağlamak için eski Mısırlılar yer yer küçük mabetler yapmışlardı. Heliopolis'ten Kızıldeniz'e kadar uzanan bölgedeki bu mabetlerden birinde bir grup heykel bulunmuştur. Bunların arasında 3. Ramses'le bir tanrıça heykeli de var. Her birinin üzerine mukaddes yazılar kazınmış. İnsanlar bu yazıları okumasını bilmeseler bile belki onlara bakmaları veya dokunmaları kafi görülmekteydi. Böylelikle yolcular daha sonraki yolculukları sırasında tanrılarının onları tıpkı kralları korudukları gibi koruyacaklarından emin olarak yollarına devam ederlerdi. Ne var ki bu yolculardan bazıları ya tanrıların korumasını sağlamayı bilmemelerinden ya da uğurlu bir rehbere düşmemiş olmalarından dolayı çölde kaybolmaktan kurtulamıyorlardı. Dünyanın en eski haritaları da eski Mısır'da yapılmıştır sevgili dinleyiciler. Bu haritalar bütün taş ocaklarıyla altın madenlerinin yerlerini gösterirdi. Bunlarda engebesiz araziler açık kırmızı renge, dağlar ise koyu kırmızıya boyanmışlardı. Yolların üzerindeki ayak izleri yönleri göstermeye yaramaktaydılar. Bir şato resmi, Firavun Seti'nin bir dikili taşla yerini belirlemek istediği harabeleri işaret ediyordu. Çölün doğusundaki bazı bölgelerde çok değerli bir ağaç yetişiyordu sevgili dinleyiciler. Bu da terebentin ağacıydı. Mısırlılar onun sonte adını verdikleri reçinesini mabetlerinde, saraylarda, evlerde yakarlardı. Eski Mısırlılar tanrıların ta punta kadar giderek aradıkları günlükten daha çok hoşlandıklarını düşünürlerdi. Punt, Kardafi burnunun ötesindeki Somali kıyılarına deniyor. Günlük ağacı orada yetişiyor ve günlük de malum buhurdanlarda yakılır. O puntta yetişiyor. Fakat tabii bunu her zaman bulmak mümkün değildi. İşte o zaman onun yerine buhurdanlardaki korun üzerine atılan terebentin reçinesi tanrıların olduğu kadar insanların da burnuna hoş gelen bir koku çıkarıyordu. Bu reçineyi sevgili dinleyiciler aynı zamanda mabetlerin avlularında hayvan keserken de yakarlardı eski Mısırlılar. Yine birçok kimseler bunu evlerin havasını temizlemekte, haşereleri, sinekleri öldürmekte ve tuvaletlerde kullanırlardı. Arılar terebentin koruluklarına çok düşkündüler. Bu yüzden o koruluklarda iki türlü avcılar dolaşırdı. Bunlardan birinciler reçine toplarlar, mabetlerin bahçelerine dikmek için ağaç fidanları ararlardı. İkinci grup avcılar ise yabani bal peşindeydiler. Bu bal çok tüketilen bir maddeydi. Evet, bu çöllerde yolculuk etmek her baba yiğitin harcı değildi dedik. İşte bunun için Firavun 3. Ramses, kervanların korkusuzca yolculuk etmelerini sağlamak için polis ve okçu birlikleri kurmuştu sevgili dinleyiciler. Onlar sayesinde yolcular hiç de misafirperver olmayan çölde kendilerini büyük bir emniyet içinde hissederler ve efendim bu gezme meraklarını tatmin ederlerdi. Şimdi Firavun dedikçe belki bazılarının yüzü buruşuyor. Fakat Mısır Firavunların hepsi de kötü değildi. Biz tabi Hazreti Musa ile Firavun'u hikayesini düşünerek oradaki Firavun'u kafamızda tecessüm ettiriyoruz. O kötü bir adamdı. Ama Firavunların içinde efendim dindar, tek tanrılı dine inanan Firavunlar da vardı. Adil, iyi insanlar da vardı. Fakat işte Firavun ismi bizde kötü bir mana çağrıştırıyor. Onun için Firavun dedikçe aklınıza öyle çok da zalim, kötü insanlar gelmesin. Her medeniyette iyi insanlar da, kötü insanlar da muhakkak olmuştur diye düşünüyoruz. Dinleyiciler, 1820 yılında bizim topraklarımızdan olan Ege'nin Milo Adası'nın yine bizim karasularında meşhur bir heykel bulundu. Venüs heykeli veya Afrodit heykeli. Yunanlıların aşk tanrıçası dedikleri bu heykel mitolojideki gibi köpüklü sulardan yeniden doğdu. Ama bugün bizim müzelerimizde değil, Paris'teki meşhur Louvre Müzesi'nde efendim güzelliğiyle dünyayı kendisine hayran bıraktırıyor. Evet, Milo Venüs'ünü bulanlara bugün doğrusu ne kaçakçı diyebiliriz ne de korsan. Biz ilgilenmedik, bıraktık, aldılar. Truva'yı soyup soğana çeviren Schliemann gibi, Bergama'yı efendim alıp Berlin Etnografya Müzesi'ne götürüp orada yeniden kuranlar gibi Milo Venüs'ünü de alıp götürdüler Paris'e. Ama artık bütün milletlerin ve nihayet bizim de gözlerimiz açıldı. Yeraltı ve su altı hazinelerini, tarih hazinelerini kaçırmaya kalkanlara çok ağır cezalar veren kanunlar hemen her ülkede ve bizde de var. Gel gelelim, bu işte kar büyük olduğu için kaçakçılar her şeyi göze alırlar. Güney Amerika'nın jungle'larından, ormanlarından Ege'nin kara sularına kadar her yerde faaliyet gösterirler. Yabancı arkeologlar da fırsat buldukça meslek dürüstlüklerini, meslek haysiyetlerini bir kenara bırakıp buldukları hazineleri yurt dışına kaçırdıkları oluyor. Yeraltı hazineleri, tarihin taçlı taçsız soyguncuları ve iki asırdır da arkeologlar tarafından didik didik tarandığı için yeni bir şey bulmak ve hele hele kaçırmak talihi şansı azalmıştır. Buna mukabil pek az el sürülmüş olan denizaltı tarih hazineleri her türlü ilgililere büyük ümitler vaat etmektedir. Bu ümitlerin peşinde koşanlar üç gruba ayrılıyor sevgili dinleyiciler. Bunlardan birincisi profesyonel arkeologlar. Yerli olsun, yabancı olsun. Bu sualtı arkeologları resmen dalış yaparlar ve bunların buldukları tarihi eserler sıkı bir kontrole tabidir. İkinci grup sporculardır sevgili dinleyiciler. Balık adam denilen bu yüzücüler ve dalgıçlar balık ve mercan kadar batmış gemilere de ilgi gösterirler. Buldukları da teorik olarak mahalli hükümetlere teslim edilir. Üçüncü grup korsanlardır sevgili dinleyiciler. Bunlar beklenmedik uzaklıklardan su altından gelirler. Bazen arkeologlardan bile daha kesin bilgilerle su altı enkazını elle koymuş gibi bulurlar, çalarlar ve yakalanmazlarsa kaçırırlar. Üstelik onları daha çok ilgilendiren şey tarih değil, altın ve mücevherattır. Bunun için çok kere tarih ve müze değeri olan büyük enkazları dinamitle patlatırlar, parçalarlar ve harcarlar. Yıllarda sevgili dinleyiciler, Ege ve Akdeniz sahillerimizde sahil muhafaza ekipleri bu korsanların artan faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Bu denizaltı meraklıları her üç grupta, yani profesyonel arkeologlar, sporcular ve korsanlar, hem batmış gemilerle hem de su altında kalmış şehir enkazlarıyla alakadar olurlar. 1960 yılında Bodrum'da Türk arkeologların da yardımıyla Texas Üniversitesi'nden George Buzz Tunç devrine ait bir Fenike gemi enkazı buldu sevgili dinleyiciler. Az sonra da 5. yüzyıla ait bir Bizans gemisini keşfettiler. Fakat bu arkeologları asıl büyük hazineye 1977 yılında bir Türk sünger balıkçısı götürdü. 11. yüzyıla ait olan bu gemi enkazı tarihin en modern yapılı gemisi olarak dünyada büyük yankı uyandırdı sevgili dinleyiciler. Bodrum'daki Sualtı Müzesi'nde bu gemiden çıkarılmış efendim bazı camlar var. Kağıt kadar ipince. Zerafetine, menevişli renklerine insan hayran oluyor. Bunlar 1000 yıla yakın suların altında kalmış ve güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemişler sevgili dinleyiciler. Sporcular da hatırı sayılır keşifler yapmışlardır sevgili dinleyiciler. Mesela bunlardan Fransız avukat ve Milletler Arası Denizaltı Sporları Federasyonu Başkanı Jacques Dumas, bundan daha başka macera yaşanamaz diyor. 1975 yılında Dumas, Banda adlı bir Hollanda teknesinin enkazını buldu. Bu gemi 1615 yılında batmış. Bu gemiden sporcular, toplar, gemiler, pusulalar, biber, baharat dolu sandıklar ve porselenleriyle meşhur Güme Müzesi'ni bile utandıracak zenginlikte bir Ming Çağı koleksiyonu çıkardılar sporcular. Korsanlara gelince sevgili dinleyiciler, bunların çoğu turistik lüks yatlardan veya balıkçı motoru kılıklı teknelerden hareket ederler. Yakın zamanda Ağustos Mehtabı, August Moon gibi böyle romantik bir at taşıyan İngiliz yatı Fransız sularında gümrükçüler tarafından basıldı. Fransızlar uyuşturucu madde kaçakçılığından şüphe etmekteydiler. Az evvel aynı sularda bir başka yatta 1750 kilo esrar ele geçirmişlerdi. Bu sefer de Ağustos Mehtabı'nda narkotik aramaya koyuldular. Tam o sırada bir balık adam onların bakmadığı bordadan suya telaşla daldı. Müfettişlerden biri bunu fark etti. Ardından suya atladı. Teknenin dibine tutturulmuş, dalgıç elbiseleri içine gizlenmiş bir ton kadar antika eşya buldular. Esrar ararken efendim kaçak antika eşya, antika eser ortaya çıktı. Bunun gibi su altı korsanları son 10 yıldır hatta 20 yıldır Amerika, Japonya, Avustralya, Hint Denizi ve Kızıldeniz kıyılarında cirit atıyorlar sevgili dinleyiciler. Hele Karayip Adaları'nın 1001 koyunda, 1001 adacıklarında sahil muhafaza güçleriyle köşe kapmaca oynuyorlar. Buraya duydukları hususi alaka Bahama ve Karayip Adaları'nın eski korsanların yani halef selef oldukları Morgan'ların ve Hawk'ların gizlenme yeri oluşundan geliyor sevgili dinleyiciler. Bu korsanların gizledikleri altınlar, mücevherler, bunların sandıklarının hikayesi romanlara, filmlere bile konu olmuştur malum. Ayrıca talan dolu gemilerinden batırılanları da burada sulara gömülmüştü. Hele Kızılderili medeniyetlerini soyan İspanyol fatihlerinin servet dolu kadırgalarından bazıları İspanya'ya varamadan buralarda batmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, denizlerin dibinde gerçek bir hazine yatıyor. Süs eşyaları, zincirler, değişik ziynetler, altınlar, gümüşler. Ve herkes genellikle Karayip Adaları'na, Bahama Adaları'na ilgi gösteriyor. Dediğimiz gibi korsanların mekanı, eski korsanların mekanı olduğu için. Ancak sevgili dinleyiciler, asıl hazinenin Akdeniz'de bulunacağına herkes inanıyor. Herkes bu konuda müttefik. Fransız denizaltı arkeoloji araştırmalarının ilk müdürü Fernand Benoît, dünyanın en büyük müzesi denizin altındadır ve bunların en güzeli de Akdeniz'dedir demişti. Gerçekten 5000 yıldır Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Türkler, Avrupalılar, Venedikliler, İspanyollar hep Akdeniz sularında savaşmışlar ve ticaret yapmışlar. İlk denizaltı arkeolojisi de Akdeniz'de başlamış. Başlatan meşhur televizyon dizilerinden tanıdığımız Jacques Cousteau'dur. Bu Fransız denizcisi 1943 yılında mühendis arkadaşı Chanyan'la birlikte ilk balık adam usulü dalgıçlığı da ihdas etmiştir. Basınçlı, dedantörlü, borulu, ağızlıklı oksijen tüpünü geliştirerek dalgıçları teknelere bağlı sınırlı hareketli olmaktan kurtarmıştır. Deniz kuvvetlerindeki arkadaşlarıyla beraber Tunus, Pelopones açıklarında, yani Pelopones Yunanistan'ın güneyi, bu açıklarda dalışlar yapmıştı Cousteau. Daha sonra Kıbrıs açıklarında da Minos çağına ait bir su altı limanı keşfetti. İlgisini arkeolojiden balıklar alemine kaydırdı Cousteau daha sonra. 1970'lerde Yunanlıların Atlantis medeniyetini Girit açıklarında su altında keşfettik iddiasını araştırmak için Tera adasında tekrar arkeolojik dalmalara girişti ve Yunan tezinin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Evet, bu Atlantis'in bugün Atlas Okyanusu'nun altında olabileceğine daha çok inanılıyor. Eğer bu Atlantis bir gün gerçekten bulunursa çok büyük bir medeniyet olduğu söyleniyor. Kim bilir neler neler, ne kalıntılar insanın eline geçecek. Ama o zamana kadar Atlantis hep esrarını sürdürmeye devam edecek. Onunla ilgili söylenenler, yazılanlar her birisi efendim birer hayal mahsulü olmaktan öteye geçememektedir. Neyse, Atlantis bulunursa anlayacağız bakalım. Hem yeri neredeymiş, hem bu söylenen medeniyet efendim seviyesinin aslı astarı var mıymış, o zaman anlayacağız. Neyse, Atlantis başka bir konu. Biz şimdi denizaltı hazinelerinden ve antika korsanlarından bahsetmeyi sürdürelim. Bu su altı korsanlığı romanlara, hikayelere ve özellikle filmlere konu olmuştur sevgili dinleyiciler. Pek çok filmde bu denizaltı efendim korsanlığını konu alındığını görüyoruz. Bunlardan en güzeli 1950'lerde çevrilmiş bir filmdi. The Boy on a Dolphin. Yunus balığının efendim üzerindeki, sırtındaki çocuk. Bu film renkli bir filmdi. İlk renkli filmlerden. Sophia Loren'le Alan Ladd oynuyordu. Sophia Loren malum İtalya'nın en meşhur artistlerinden, güzelliğiyle meşhur artistlerinden. Alan Ladd ise Amerikalı bir oyuncu. Sarışın, çok yakışıklıydı fakat çok uzun boylu olmadığı için fazla parlayamadı. Bunun yeğeni vardı, Cheryl Ladd. Meşhur bir zamanlar televizyonda oynayan Charlie'nin Melekleri adlı filmde 3 kızdan bir tanesi bunun yeğeni Cheryl Ladd'di. Yani aile boyu bunlar artist. Alan Ladd hüzünlü bakışlarıyla, geriye doğru taranmış sarı saçlarıyla bir zamanlar çok meşhurdu. Partnörü olan aktris eğer uzun boyluysa Alan Ladd'i yüksek bir setin üzerine çıkartırlar. Filmi öyle çekerlerdi. İşte bu Alan Ladd ile Sophia Loren'in bir filmi vardı. Bu Yunus balığının üzerindeki, sırtındaki çocuk diye. Bu filmde Sophia Loren ile Alan Ladd Ege Adaları'na bir kaçakçılık hadisesine karışmışlardı. Alan Ladd arkeolog rolündeydi. Deniz altında çok kıymetli bir heykel bulmuştu. Bu heykel böyle Yunus balığının üzerinde ata biner gibi binmiş bir oğlanın heykeliydi. Sophia Loren ise Yunan balıkçı kızı rolündeydi. Zaten Sophie Loren'in tipi Akdenizli tipine uygun. O bu heykeli çalıp su altı korsanlarına satmaya kalkıştı. Yunan asıllı bir prodüktör, Amerikalı prodüktör bu filmi çekiyordu, Sukuras. Ve bu filmde Sukuras Ege'nin güzelliğini öyle bir propaganda yaptı, öyle güzel propaganda yaptı ki o filmden sonra Amerikalılar, özellikle Amerikalılar Ege adalarına hücum ettiler. Milyonlarca Amerikalı turist Ege adalarına aktı. Bu da sinemanın, filmlerin propaganda vasıtası olmasını göstermesi bakımından önemli. Yani filmin konusu başka ama esas gaye Yunan adalarına turist çekmek. Hakikaten bunda da muvaffak olmuşlar. Yakın zamanlarda bir de Titanic filmi oynadı sevgili dinleyiciler. Titanic'i hemen herkes öğrendi. Daha önce de birkaç filmi çevrilmişti. Fakat bu film hepsinden daha şaşalı oldu. Muazzam Oscar ödülleri aldı. Başrolünde oynayan delikanlı Leonardo DiCaprio çok meşhur oldu. Efendim, hakikaten görsel efekt diyorlar şimdi. Görsel efektleriyle meşhur oldu. Hakikaten güzel bir filmdi. Seyredenler farkına varmışlardır. Titanic malum İngiltere'den yola çıkan, Amerika'ya gitmek üzere yola çıkan bir transatlantik idi. 20. yüzyılın başlarında çok iddialı bir şekilde yapılmıştı. Hatta mühendisi bunu Allah bile batıramaz diye iddiasını ortaya koymuştu. Ancak yarı yolu geçtikten sonra bir buzdağına çarptı. Pusulası, özür dilerim, dürbünü bile olmadığı ortaya çıktı. Efendim, buzdağına çarptıktan sonra bu koca transatlantik içinde yolcularıyla beraber sulara gömüldü. Atlas Okyanusu'nun buz gibi sularına gömüldü. Transatlantik'in kurtarma sandallarının bile eksik olduğu görüldü. Neden? Allah bile batıramayacaktı ya, onun için tahlisiye sandallarını eksik koymuşlardı. Bundan dolayı çok az kişi bu feci kazadan kurtuldu. İşte bu Titanic'te çok zenginler vardı sevgili dinleyiciler. Bu zenginler ne oldu? Bir kısmı kurtuldu ama büyük çoğunluğu sulara gömüldü. Yanlarında servetler de vardı. Yine bu gemide aşağı tabakadan İrlandalılar, Amerika'ya göç eden İrlandalılar da vardı. Onlar da tabii öldü gittiler. Ve Titanic'te bir hayli altın, gümüş, hisse, senedi, para denizin altına gömüldü sevgili dinleyiciler. Uzun yıllar Titanic'i aradılar fakat okyanus ortasında olduğu için bulmak zor oldu. İşte bu yakın zamanda çevrilip de pek çok Oscar alan Titanic filmi bu konu üzerine kurulu. Bu su altı korsanlığı üzerine kurulu. İşte bir grup denizaltı araştırmacısı Titanic'le beraber su altına gömülmüş olan elmasları bulmak üzere yaşlı bir, bu kazadan kurtulan yaşlı bir kadını buluyorlar. O kadın vasıtasıyla bu elmasların bulunduğu kasayı buluyorlar. Ancak avuçlarını yalıyorlar. Çünkü kadın elması yanında almış. Ondan sonra hiç bunlara bildirmeden tekrar denize attı. Denize niye attı? O zamanki romantik bir aşk hikayesi aklına geldi. O aşk hikayesinin verdiği romantizmle kadın o muazzam elması tekrar denize attı. Zavallı araştırmacılar elmasların ümidi kestikleri anda kadın elması tekrar denize attı. Tabii bu işin hikaye yönüydü. Bir de sevgili dinleyiciler, 40'lı yıllarda 41-40 yıllarında, 40-41 yıllarında Almanya İngiltere'yi bombaladı. İngiltere'de o zaman çok zenginler vardı. Özellikle Yahudi asıllı zenginler, bankerler, efendim elmas tacirleri. Bunlar yanlarına servetlerini altına çevirip aldılar, gemilere binerek Amerika'ya kaçtılar. İçinde tabii bilim adamları, papazlar, artistler vardı ama çoğunlukla İngiltere'nin zenginleri vardı. Ve gidiş gayeleri servetlerini kurtarmaktı. Eğer İngiltere muhtemel bir Alman işgaline uğrarsa onlar Amerika'da sağ salamet servetlerine servet katmaya devam edecekler. Çünkü onların zaten öyle vatanmış, bayrakmış, milletmiş gibi bir davaları yoktu. Almanlar boş durur mu? Almanlar bu sefer pek çok gemileriyle bunları takip ettiler. Hele bir tanesi Graf von Schippe adlı gemi, von Schippe kontu adlı gemi mıknatıslı mayın keşfetmişti Almanlar. Bu mıknatıslı mayınla bu zenginleri taşıyan İngiliz gemilerini birer birer bulup avladı sevgili dinleyiciler. Mıknatıslı mayın gemiden çıkıyor ve sadece gemiye metal onu cezbediyor, gemiye çarpıyor ve o gemiyi batırıyor. Böyle pek çok İngiliz gemisi battı sevgili dinleyiciler Atlas Okyanusu'nun sularına. Batıran Graf von Schippe adlı Alman gemisi, denizaltısı. İşte bu gemilerde, İngiliz gemilerinde zenginler vardı. Zenginlerin yanında da muazzam servetleri vardı. Ve hep altına çevrilmiş servetler. İşte bu servetler Atlas Okyanusu'nun dibine gömüldü. İşte bundan dolayıdır ki diyorlar ki savaşı görünürde İngiltere kazandı ama aslında İngiltere kaybetti. Hem muazzam bir servet kaybına uğradı hem de dünyanın dört bir yanındaki sömürgelerini bu 2. Dünya Savaşı neticesinde kaybetti. Günümüzde Almanya'nın hali de ortada, İngiltere'nin hali de ortada. Kazanan İngiltere, kaybeden Almanya ama aslında kazanan Almanya, kaybeden İngiltere oldu. Neyse o da başka bir konu. Sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve Bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci ve teknik masadaki arkadaşımız Halil Gültekin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.
Çınaraltı.